Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 16. Ayrım. Akrabaların bile görüşmek istemediği ve korktuğu o zulüm günlerinde öylesine yiğit ve dostça bir davranıştı ki bu, notu okuyunca yüreğim kabardı. Demek hala yiğit ve dürüst insanlar vardı bu dünyada. Ülker ev sahibinin önerisine çok sevinmişti ama kabul etmemişti. Bir evde kira vermeden kalmak istemiyordu. Ayrıca ne zaman çıkabileceğim de belli değildi. İstanbul'a annesinin evine gidecekti. Doktor ve eşinden tek bir şey istemişti. O da eşyaları kendi evlerinde bir yerde tutmalarıydı. Çünkü eşyayı ne yapacağını, nereye götüreceğini bilemiyordu. Hep birlikte onları doktorların bir odasına kapatmışlardı. Yıldırım bölgenin en renkli tiplerinden biri Samsunlu bir mahkumdu. Birkaç kişiyi öldürmekle suçlanıyordu. Daha önce yattığı hapishanelerde isyan çıkardı ve son olarak Amasya hapishanesini yaktığı için onu da bizim aramıza askeri cezaevine göndermişlerdi. İlk defa o zaman korktum diye anlatıyordu. Beni komünistlerin arasına gönderiyorlar diye korktum. Kendi gaz ocağında çay pişirir, koğuşun kabadayısı olarak nizamı sağladığına inanır ve her akşam çeşitli aktörler bularak Ömer İnönü ile bir başkomiser arasında geçtiğine inanılan eğlenceli bir hikayeyi küçük bir skeç halinde oynatırdı. Her gün tekrar edilen bu oyundan sonra da deli deli gülerdi. Hikaye trafik kazası suçundan karakola getirilen Ömer İnönü'nün komiserin sorularını cevaplamasına dayanıyordu. Ömer'in babasının milli şef olduğunu bilmeyen komiserin hareketleri ve sonunda soyadını öğrenince korkması komik ve bol küfürlü bir diyalogla tekrarlanıyordu. Her akşam oynanınca kabak tadı veriyordu ama katil Hüseyin saatlerce gülüyordu buna. Bana kalırsa tam bir deliydi. Arada bir Samsun'a duruşmaya götürüyorlardı Hüseyin'i. Ankara'ya dönüşlerinde para alan jandarmaları onu akşama kadar serbest bırakıyorlardı. Hüseyin de bu arada müthiş içki içiyor ve kendini bilmez vaziyette hapishaneye getiriliyordu. Ayık kafayla giremem diyordu. Baygın geliyorum, ayılınca da iş işten geçmiş oluyor. Yalnız bir seferinde müthiş öfkeli ve ayık geldi Hüseyin. Hüseyin'in o akşam döneceğini biliyorduk. Son yoklama saatine kadar ortalıkta görünmedi. Kaçtığını düşünmeye başladık. Çünkü daha önce Rize cezaevinden duvarı sirke döke döke çürüterek kaçtığını biliyorduk. Neden sonra sinir içinde geldi Hüseyin. Jandarma ile sözleşmişler, saat 6'da Ulus'ta buluşacak ve Yıldırım bölgeye geleceklermiş. Ne var ki jandarma söylediği saatte gelmemiş. 1-2 saat ortada görünmemesi üzerine Hüseyin jandarmayı aramaya başlamış ve sonunda yeni mahalledeki dostunun evinde yakalayarak bir güzel dövmüş. Sonra dayak yiyen jandarma, dayak atan mahkumu kelepçeleyerek Yıldırım bölgeye getirmiş. Hüseyin bunları anlatırken burnundan soluyor, istikbalimle oynuyor it oğlu it diyordu. Sanki mahkum olan o değil, o jandarmaydı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bir akşam koğuşa yeni insanlar getirdiler. 9-10 kişilik bir gruptu ve hiçbiri de bize benzemiyordu. Konuştukça adamların silah kaçakçısı olduğu ortaya çıktı. Namazlarına, niyazlarına çok düşkündüler. İlk günden itibaren koğuş içinde huzursuzluklar başladı. Yurda kaçak silah sokarak gençleri birbirine öldürten bu adamlar, namazdan, duadan başlarını kaldırmıyor ve koğuşta yatmakta olan düşünce suçlularına düşmanca bir tavır gösteriyorlardı. Sonunda kavga patlak verdi ve iki taraf birbirine girdi. Ortalığı yatıştıran Hüseyin oldu. İki tarafı ayırdı, ortalarına geçip bir konuşma yaptı ve dövüşmeyin dedi. Bir yanımda Müslüman kardeşler, bir yanımda da komünist kardeşler var. Bu koğuşta bir arada yaşamaya mahkumuz. Onun için bir düzen kuralım. Gerçekten de Hüseyin'in kurduğu düzen işe yaradı ve kavgalar yatıştı. Bir gün Hüseyin'in ilginç bir türkü mırıldandığını duydum. Kesik kesik bir şeyler mırıldanıyor ve ezgiyi bir türlü tamamlayamıyordu. Her zamanki türkü avcılığımla sormaya başladım ve sözleri tek tek ağzından aldım. Sinop Kalesi'nden denize atlayarak firar eden Rizeli Sandıkçı Şükrü'nün hikayesini anlatıyordu türkü ve eşkıya dünyaya hükümdar olmaz nakaratıyla bitiyordu. Hüseyin'den koparabildiğim ezgi kırıntılarını bir düzene soktum ve çalmaya başladım. O zaman bu parçanın bütün ülkeye yayılacağını ve benim en tutulan plaklarımdan birine kaynaklık edeceğini bilmiyordu. Burada yine bir zaman kayması yapalım ve o koğuştan çok da uzak olmayan bir yere, Ankara eski hipodrom alanına 25 yıl sonrasına gidelim. Sahnede duruyorum, önümde bir mikrofon, karşımda ise 500.000 kişiye aşkın görkemli bir kitle. Benim o koğuşlarda yaptığım, bestelediğim, söz yazdığım parçaları hep bir ağızdan, gök gürültüsü gibi söylüyorlar. Ertesi gün gazeteler Türkiye'nin en büyük konseri yapıldı diye yazacaklar. Bu büyük coşku anında bile sahnede gözümün önüne Yıldırım Bölge askeri koğuşu geliyor. Orada yapılan türküleri önce sadece ben bildim, sonra en yakınlarım duydu, sonra bir damlanın çevresinde büyüyen halkalar gibi kitlelerle buluştu. Müziğin insanın derisinin altına ve yüreğine işleyen gücüyle bu ülkenin mayasına, harcına karıştı. Havalandırmaya çıkarıldığımızda birkaç kişi dikenle çitlere doğru yaklaşır ve uzakta belli belirsiz görünen kadınlar koğuşuna bakardı. Karıları, nişanlıları ya da sevgilileri orada yatan arkadaşlardı bunlar. Nejat Bayramoğlu bir gece yarısı baskınında ayrılmıştı karısından. İşkencede yüzleştirilme dışında da görüşememiş ve haber alamamıştı. Havalandırma saatlerinde bahçenin o köşesine doğru gider ve eliyle saçını tarıyor gibi yapardı. Karşı tarafta da hayal meyal seçilen bir kadın gölgesini elini saçlarından geçirirdi. Bu işaretleşme ayrı düşmüş ve örselenmiş yaralı bir kadın ile erkeğin en trajik aşk sahnelerinden biriydi. Bir havalandırmada voleybol oynuyorduk. Adımın fısıldandığı sanısına kapıldım. Sanki biri etrafa duyurmadan beni çağırmaya çalışıyordu. Bir kadın sesi gibiydi. Oysa buna imkan yoktu. Yanlış duymuş olmalıydım. Kendimi oyuna verdim. Bir süre sonra aynı fısıltılar yine geldi kulağıma. Askerlere fark ettirmeden araştırmaya başladım. Ses birkaç gün önce bitirilmiş bir hücreden geliyordu. Bahçeye biriketten bir hücre örmüşlerdi. Her yeri kapalı olan bu kulübenin küçücük bir hava alma deliği vardı ve ses oradan geliyordu. Sigara yakıyormuş gibi yaparak orada durdum. İçeriye baktım. Karanlıkta seçebildiğim kadarıyla içeride Ülkü duruyordu. Erdal Öz'ün karısı, arkadaşımız Ülkü. Şaşkınlıktan bayılıyorum sandım. Makyajlıydı, hücre aralığından ruju bile seçilebiliyordu. Askerlerinin gelip onu Meşrutiyet Caddesi'ndeki eczaneden apar topar getirdiklerini anlatıyordu fısıltıyla. Ülkü oraya hiç yakışmıyordu doğrusu ve ben onu nasıl teselli edeceğimi, ne söyleyebileceğimi bilemiyordum. O hücreye kapatılmak için ne yapmış olabilirdi? Havalandırma sonunda ister istemez koğuşlara girdik. Ertesi gün havalandırmaya çıkarıldığımızda Ülkü yoktu. Bir süre sonra serbest kaldım. Sinirlerim bitmişti, ben bitmiştim. Bir yandan da dağ gibi sorunlar bekliyordu bizi. Yayın evimiz kapatılmış, kitaplarımıza el konulmuştu. Evsiz barksız, beş kuruşsuz bırakılmıştık. Taş taş üstüne koyarak ve müthiş bir didinmeyle kurduğumuz her şeyi yakıp geçmişti barbarlar. Sözüm ona yurttaşlarının mutluluğunu sağlamak için var olan devlet, bir sürü cahil, kaba ve kötü niyetli barbarın elinde bir zulüm makinesine dönüşmüştü. Sol dünya görüşüne sahip olan ama yazmak, okumak ve düşünmekten başka bir eylemde bulunmayan beni ve ailemi yok etmeye uğraşıyorlardı. İşimi batırıyor, evimi basıyor, iftiralar düzenleyerek hapsediyor, arkadaşlarımı binbir işkenceden geçiriyor, öğrencileri asıyor ve ülkeyi cehenneme çeviriyorlardı. Ailemin geçmişinde kahraman subaylar vardı ve ben onları her zaman saygıyla anıyordum. Ama kontrgerilla sorgusunda gördüğüm ilkel yaratıkların, işkence makinelerinin o kahraman subaylarla ne gibi bir ilgisi olabilirdi? İleride bu anıları okuyacak olan genç kuşakların anlattıklarımı birinci dereceden tanıklık olarak kabul etmelerini istiyorum. Ne yazık ki bütün dünyada üniversite eylemleri olarak başlayan olaylar Türkiye'de öğrencilerin hunharca öldürülmeleri sonunda intikam örgütleri doğurdu ve Türkiye'yi yıllarca sürecek kanlı hesaplaşmalara sürükledi. Çünkü o dönemde strateji yapan asker ve sivil Türk büyüklerinin müthiş sosyolojik buluşu olan iti ite kırdırma politikası uygulanmalıydı. Soğuk Savaş'ın cephe ülkesi olan Türkiye'de solcu öğrenci hareketleri geliştiğine göre bunun karşısına bir ülkücü gençlik çıkarılmalı ve bunlar birbirine kırdırılmalıydı. Bu strateji sonucunda 5000 genç hayatını kaybetti. Daha sonra solun karşısına İslam'ı çıkarmaya karar verdiler. Sol düşmanı olarak yarattıkları ve destekledikleri hareketler ileri gidince de bu sefer ondan kurtulmak için başka örgütlenmelerden medet umdular. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal dengesi alt üst oldu. Birbirine düşman gruplar yaratıldı. İç savaş provaları yaşandı. Kısacası halkın deneme yanılma yöntemiyle demokrasiyi öğrenmesine ve olgunlaştırmasına hiçbir zaman izin verilmedi. Bugün Türkiye yıllardır tekrarladığım gibi 3 kutba bölünmüşse bunda en büyük suç sürekli toplum mühendisliği yaparak doğal gelişmeye müdahale edenlerdir. Eğer Batı demokrasilerinde olduğu gibi ana sağ ve ana sol akım 2 büyük nehir gibi aksaydı, insanlar bugün olduğu gibi etnik ve dini bölünmelere uğramayacaklardı. Çünkü o zamanlar sol ve sağ hareketlerin içinde Türk, Kürt çok az da olsa, Ermeni, Rum herkes yer alıyor ve kimse birbirinden farklı olduğunu düşünmüyordu. Bu insanları büyük politik kimliklerinden ayırıp daha alt gruplara bölenler, sözüm ona Türkiye'nin birlik bütünlüğünü sağlamak için yola çıktıklarına inananlar oldu. Hapisten çıktığımda eşyaları almak için ev sahibi doktorlara gittim. Bir öğleden sonra her şey kamyona yüklendi. Akşam Gazi Osman Paşa'daki o eşsiz villanın bahçesinde doktorla rakı içtik. Doktor Faruk Bey benim her teşekkürümü yarıda kesiyor ve yaptıkların önemli bir şey olmadığını söylüyordu. Ne yazık ki kendisi mücadeleye doğrudan katılamıyordu. Hiç olmazsa bizleri desteklemek zevkinden yoksun kalmamalıydı. Yarının demokrat Türkiye'sinde her şey farklı olacak ve askeri dönemlerin hukuksuz uygulamaları, zulümleri geride kalacaktı. Gece yarısı doktorun evinde yüreğim kabarmış bir durumda ve şükran duygularıyla ayrıldım. İstanbul otobüsüne geç kalmıştım ve yetişmek için koşarken düşüp kolumu kırdım. Bu yüzden İstanbul'a yerleşme dönemimiz cılk şeftali renginden patlıcan moruna dönüşen bir kolla uğraşarak geçti. Bir yandan da stüdyoya girip şarkı okumaya çalışıyordum ama durum daha da kötüleşmişti. Hiç sesim çıkmıyordu. Boğazımı garip hırıltılar, anlamsız haykırışlar doldurmuştu sanki. Bir sürü ilaç alıyor ve gırtlağıma kadar soktuğum spreyleri sıkıp duruyordum ama hiçbirinin fayda ettiği yoktu. O dönemde Anadolu aşık müziğini derleyip dizi plaklar yapma hevesine kapıldım. Anadolu'nun gizli müziğini söyleyen bu aşıklar yitip gidecekti ve geride hiçbir şey kalmayacaktı. Amerika'daki Folkways gibi bir plak şirketi bütün bunları derli toplu yayınlasa ve tanıtıcı kitapçıklar hazırlasa, gelecek kuşaklara müthiş bir iyilikte bulunmuş olurdu. Yunanistan rebetika ustalarını arşivler halinde derleyip toplamamış mıydı? Böylece bazı aşıklarla ilgilenmeye ve onların stüdyo kayıtlarını yapmaya başladım. Aradan 1-2 hafta geçti geçmedi, bizim ev aşık kaynamaya başladı. Nasıl olduysa haber bütün Anadolu'ya yayılmıştı. Köylerden sazını kapan aşık İstanbul'a koşuyor ve beni buluyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Oturduğumuz apartmanın kapıcısı, Nişantaşı sokaklarında dolaşan sazlı bir gariban gördü mü tutup bize getiriyordu. Çünkü biliyordu ki adam nasıl olsa bizi arıyor. Bütün bunlar Onat Kutlar'ın beni öğle yemeğine çağırmasına ve böylece yaşamımın kökten değişmesine kadar sürdü gitti. Merhaba Avrupa. Tanıdık geceler, bildik kaygılar. Kentler, köprüler, uzayan yollar. Kendi düşlerinden yorgun bir ozan, direnir acıya tek başına. Hollanda milletvekili Peter Dankert, Türkiye'deki baskılar ve antidemokratik uygulamalar konusunda araştırmalar yapmak üzere İstanbul'a gelmişti. Onat, içeriden çıkmış olan beni Dankert'le görüştürmek istiyordu. Taksim'deki Hacı Baba lokantasında bir öğle yemeğinde buluştuk. Sonradan Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapacak olan Dankert, sempatik biriydi. Türkiye'deki gelişmelerden son derece kaygı duyan bir demokrat gibi konuşuyordu. bana cezaevlerinin durumunu sordu. Başımdan geçenleri anlattım. Üçümüz de patlıcanlı incik kebabı söylemiştik ve ben daha yemeğe elimi sürememiştim. Sürekli anlatıyordum. Çünkü Avrupa Konseyi bizim için bir umut olabilir. Gemi azıya almış bir junta güdümündeki hükümeti dizginleyebilirdi. Sonunda Peter Dankert, "Neyse," dedi. "Hiç olmazsa sizin için kötü günler geride kalmış. Artık rahatsınız." Ancak o zaman Dankert'in Türkiye'deki politik ortamdan ne derece habersiz olduğunu anladım. Dilimin döndüğünce anlattım. Rahatlamak diye bir şey söz konusu değildi. Herkes her an tehdit altındaydı. "İyi ama," dedi. "Siz serbest bırakıldığınıza göre demek ki bir suç bulamadılar. Suçsuzluğunuz kanıtlanmış." Dankert'e Türkiye'deki karmaşık yapıyı anlatmaya başlamıştım ki lokantanın kapısından içeri giren Ferit Öngören yanıma geldi. Önemli bir şey söyleyeceğini belirterek beni tenha bir köşeye çekti. Fısıltıyla konuşarak Ankara'dan Vasıf'ı ziyaretten döndüğünü söyledi. Vasıf Öngören o sırada Mamak cezaevinde yatmaktaydı. İki kardeş arasındaki görüşme jandarmalar arasında yapılmıştı ve Vasıf bir ara ağabeyinin kulağına "Zülfü'yü gene arıyorlar, kaçsın," diye fısıldayabilmişti. Lokantanın tavanı döndü döndü ve başıma yıkıldı. Demek ki dördüncü kez barbarların eline düşecektim. Adres de değiştirsek, başka kente de taşınsak bizi yaşatmamaya kararlıydılar. Alı al mor mor masaya döndüm ve Dankert'e işte dedim. En canlı örnek benim. Şu anda dördüncü kez alınmak üzere olduğumu öğrendim. Peter Dankert buna gerçekten şaşırdı ve üzüldü. Eğer yurt dışına kapağı atabilirsem bana yardımcı olacaklarını söylemekten başka bir şey gelmedi elinden. Daha Ferit Öngören'in verdiği haberi duyar duymaz kararımı vermiştim. Bir daha barbarların eline düşmeyecektim. Bunun sonu yoktu çünkü. Yemekten sonra eve gittim. Ülker kapıyı açtı. "Biliyor musun, tekrar arıyorlarmış beni," dedim ve Ülker'in titrek bir yaprak gibi yere doğru süzüldüğünü gördüm. Bayılmıştı. Planımı ona da anlattım. Ne pahasına olursa olsun yurt dışına çıkacaktım. Türkiye'de bizi yaşatmamaya karar vermişlerdi. Dışarıda kendime yer yapınca da ailemi getirtecektim. Onat Kutlar yaşamımın o döneminde bana çok büyük bir iyilikte bulundu. Politik nedenlerden yurt dışına çıkması gerekenlere sahte pasaport hazırlayan birilerini biliyordu. Gerçeğinden ayrılmayan bu pasaportlarla yurt dışına çıkabilirdim. İki resim verip beklemeye koyuldum. Bir cuma günü Onat'la buluştuk ve sarı zarf içinde pasaportu uzattı bana. Eve geldim, açıp baktığımda pasaportun içinde resmimi gördüm. Üzerinde soğuk damga vardı ve resmim dışında hiçbir şey aslına uygun değildi ama her şey gerçeğe benziyordu. Adım Mehmet Yılmaz olmuştu. Soyadım ise Basmacı. Bir akşamüstü Sirkeci Garı'na gittim. O gece ya özgür olacaktım ya içeri alınacaktım. Yurt dışına ilk çıkışımdı. Almanya treni akşamüstü kalkıyordu. İstasyon ana baba günüydü. Gümrük niyetine kullanılan salonda bavulumun üstüne tebeşirle çarpı koydular, perona girdim. Bir hamal bavula yapıştı, trene binmek üzere ilerlerken de elimdeki sazı göstererek "Abi, sanatçı mısın?" diye sordu. "Evet," dedim. "Müzik yönetmenliği yaparım." "Adını bağışla abi," dedi hamal. "Mehmet Yılmaz Basmacı," dedim. "Ha," dedi sanki tanırmış gibi ve devam etti. "Mehmet Yılmaz abi, ben kendim müziğe çok meraklıyım. Çok da eserlerim bulunur ama bir yolunu bulup plak yaptıramadım. Sen benim biraz elimden tutsan var ya." Adamcağızı olur demekten başka çare bulamadım. "Ben birkaç aylığına Avrupa turnesine gidiyorum. Döndüğümde beni un kapanı plakçılar çarşısında bul." Heyecandan ağzım kurumuştu. Zavallı hamal çok sevindi. Bineceğim vagona geldiğimizde içeri kadar taşıdı bavulumu. Sonra birden kayboldu. Öylesine ani ve beklenmedik şekilde gitmişti ki parasını bile verememiştim. Bir süre sonra yanında bir polisle geldiğini gördüm. Birden yüreğim hopladı. Ama o hemen polisle beni tanıştırdı. "Bak," dedi polise, "Mehmet Yılmaz abimiz, yabancımız değil. Ama ona iyi bakasın." Sonra çekip gitti. Böylece Anadolu'nun kadim usulleri gereğince ben trendeki polise emanet edilmiş oldum. 16. ayrımın sonu, sayfa 152, devamı 17. ayrımda.